Ayrım 7, sayfa 150. Ve ters doğrultudaki bir uyarı da yukarıdakine eş değerde önemlidir. Sık sık bir rüyayı ciddiye alma eğilimi duyarız. Garipliği ya da abartılı oluşu nedeniyle bir rüya, gönderdiği mesajın bu şekilde göz ardı edilmesine katkıda bulunabilir. Bu nedenle Clear'in kendine analiziyle ilgili olarak gelecek bölümde sunulacak olan ilk rüya, gerçekte onun sevgilisiyle olan ilişkisindeki ciddi kargaşa konusunda yeterince açık bir dilden konuşuyordu. Yine de o bunu hafife almayı başardı. Bunun nedeni Clear'in bu rüyanın ima ettiği şeyler tarafından sürüklenmeye göz yumaması için inandırıcı nedenlerinin bulunmasıydı. Ve bu da istisna bir durum değildir. Rüyalar önemli bir bilgi kaynağıdır ama birkaç kaynak arasında yalnızca birisidir. Örneklerin dışında rüyaların yorumuna dönmeyeceğim için burada küçük bir sapma yapıp akılda tutulmasında yarar gördüğüm iki ilkeye değineceğim. Bunlardan birisi rüyaların, duyguların ya da düşüncelerin fotoğrafımsı statik bir tablosunu vermemesi, temelde bir eğilimler dışa vurma olmasıdır. Bir rüyanın gerçek duygularımızın neler olduğunu bize uyanıkken olandan daha net olarak gösterebileceği doğrudur. Başka türlü bastırılan sevgi, nefret, kuşku ya da üzüntü rüyalarda kısıtlamasız bir biçimde hissedilebilir. Ama rüyaların daha önemli olan bir özelliği, Freud'un da tanımladığı gibi bunların arzu yerine getirici düşünme edimi tarafından yöneltilmesidir. Bu zorunlu olarak rüyaların bilinçli bir arzuya karşılık geldikleri ya da bizim arzu edilir olarak değerlendirdiğimiz bir şeyi doğrudan doğruya sembolize ettikleri anlamına gelmez. Arzu yerine getirici düşünme, açık içerikten çok anlam içinde bulunmaya elverişlidir. Başka bir deyişle, rüyalar çabalarımızın, ihtiyaçlarımızın eseri olurlar ve çoğu kez o anda bizi sıkan çatışmaların çözümüne yönelik girişimlere karşılık gelirler. Rüyalar bir gerçekler görüşü olmaktan çok bir coşkusal güçler oyunudur. Eğer iki çelişik ve güçlü çaba çatışırsa bir kaygı rüyası baş gösterebilir. Dolayısıyla eğer bilinç düzeyinde hoşlandığımız ya da saygı duyduğumuz bir insanı rüyamızda iğrenç ya da aptal bir yaratık olarak görürsek, rüyanın ona yönelik gizli düşüncemizi açığa vurduğu sonucuna varmak yerine bizim o insanı küçük görmeye iten bir ihtiyacı aramamız gerekir. Eğer bir hasta rüyasında kendisini onarılamaz derecede harabe bir ev olarak görürse bu elbette duyduğu umutsuzluğun bir dışa vurumu olabilir. Ama temel sorun onun kendini bu yolla sunmaktaki amacının ne olduğudur. Bu yenilgici tutum onun için daha az kötü bir şey olarak arzu edilir bir şey midir? Bu daha önce kendisine bir şeyin yapılmış olması gerektiği ama artık şimdi iş işten geçtiği yolundaki duygusunu açığa vuran ve kendi bedeline sürdürülen ikinci bir sitemi mi dile getiriyor? Burada anılması gereken ikinci bir ilke, bir rüyanın bunu uyaran güncel kışkırtmayla rüya arasındaki ilişki kuruluncaya kadar anlaşılamayacağıdır. Örneğin bir rüyadaki aşağılayıcı eğilimleri ya da ikinci dürtüleri genel anlamda algılamak yeterli değildir. Rüyanın bir tepki olarak ortaya çıkmasına neden olan kışkırtmaya ilişkin sorunun her zaman ortaya konması gerekir. Eğer bu ilişki keşfedilebilirse, bizim için bir tehlike ya da saldırıya karşılık gelen deneyimin kesin türüne ve bunun yarattığı bilinçsiz tepkilere ilişkin çok şey öğrenebiliriz. Kendi kendini analizi yürütmenin bir başka yolu da rüyalar üzerindeki tek yanlı bir yoğunlaşmadan daha az yapaydır. Ama söylemek gerekirse çok fazla başına buyrukçadır. Bir insanın kendisiyle tam olarak yüzleşmeye yönelik inisiyatif genellikle tekrarlanan bir depresyon, kronik yorgunluk, işlevsel yapıdaki kronik bir kabızlık, genel utangaçlık, uykusuzluk, iş üzerinde yoğunlaşmaya yönelik yaşam boyu bir ketleme gibi belirgin bir rahatsızlığın mutluluğunu ya da verimliliğini kösteklediğini kavramasından gelir. Ve böyle bir rahatsızlığa cephesi bir saldırıya girişmeye ve yıldırım savaşı gibi bir şey yürütmeye eğilim gösterir. Başka bir deyişle, kendi kişilik yapısı konusunda pek fazla bir şey bilmeksizin içinde yaşadığı zor durumun bilinç dışı bileşenlerine ulaşmaya çalışabilir. Bunun sonucu olsa olsa bazı anlamlı soruların aklına gelmesidir. Örneğin, eğer özgün rahatsızlığı çalışmaya yönelik bir ketleme ise, çok fazla hırslı olup olmadığını, yaptığı işe gerçekten ilgi duyup duymadığını, çalışmayı bir yükümlülük olarak değerlendirip gizliden gizliye baş kaldırıp kaldırmadığını kendine sorabilir. Kısa zamanda şaşkına dönecek ve analizin hiç de yararlı olmadığına karar verecektir. Ama buradaki hata onundur ve psikanalizin üstüne atılamaz. Yıldırım savaşı ruhsal konularda hiçbir zaman iyi bir yöntem değildir. Ancak tam anlamıyla hazırlanmayan bir yıldırım savaşı herhangi bir başka amaç içinde kötüdür. Bu saldırılacak ülke üzerinde ön keşif yapılmaksızın yürütülen bir yıldırım savaşı olacaktır. Bunun bir nedeni de ruhsal konulardaki bilgisizlik şimdi bile öylesine büyük ve yaygındır ki herkes böyle bir sonu belirsiz kestirme yola girebilir. Burada çabaların yarattığı sonsuzluk derecesinde karmaşık karşı akımları, sonsuz korkuları, savunmaları, yanılsamaları bulunan bir insan vardır. İş üzerinde yoğunlaşma yetisinden yoksunluğu bu etkenlerin toplamının sonuçlarından birisidir. Ve o bunu bir elektrik lambasını kapatır gibi kolaylıkla ve dolaysız eylem yoluyla giderebileceğine inanır. Bu beklenti bir ölçüde arzu yerine getirici düşünmeye dayanır. Kendisini rahatsız eden yedi yoksunluğunu çabucak ortadan kaldırmak ister. Ve bu belirgin rahatsızlığın dışında her şeyin yolunda olduğunu düşünmek hoşuna gider. Açık bir güçlüğün, kendisiyle ve başkalarıyla olan ilişkisindeki bir şeyin temelden yanlış olduğunun bir göstergesinden başka bir şey olmadığı gerçeğiyle yüz yüze gelmekten hoşlanmaz. Elbette açık rahatsızlığını gidermek onun için önemlidir. Ve elbette bununla ilgilenmediğini söyleyip kendini kandırmaması ve bunu yapay bir yoldan düşüncelerinden silip atmaması gerekir. Tersine, bunu sonunda keşfedilmesi gereken bir alan olarak zihninin arka cephesinde tutmalıdır. Nesnel güçlüğünün yapısını kavrayabilmeden önce kendini çok iyi tanımalıdır. Bu bilgi birikiminde yol aldıkça, eğer bulgularının anlamları konusunda uyanıksa, rahatsızlığın içerdiği öğeleri düzenli olarak birleştirecektir. Yine de bir açıdan rahatsızlıklar doğrudan doğruya incelenebilir. Çünkü bunlardaki iniş çıkışlar gözenerek çok şey öğrenilebilir. Bu kronik rahatsızlıklardan hiçbirisi her zaman eşit ölçüde ağır değildir. Sahip oldukları etki hafifleyip azalacaktır. Başlangıçta kişi bu iniş çıkışlarla neden olan koşullara karşı savsaklayıcı olacaktır. Kaldı ki altta yatan hiçbir neden olmadığına ve bu tür iniş çıkışların rahatsızlığın doğasında bulunduğuna da inanabilir. Eğer özenle gözlerse, durumu iyileştirmeye ya da kötüleştirmeye katkıda bulunan bazı etkenleri algılayacaktır. Bu ağırlaştırıcı ya da hafifleştirici etkenlerin yapısına ilişkin bir ipucu yakaladıktan sonra daha derin gözlem yetisi keskinleşecek ve o da böylece yavaş yavaş ilgili koşullara ilişkin genel bir tablo elde edecektir. Bu varsayımlardan çıkan sonuç, kendinizi analiz etmek istediğiniz takdirde sadece en önemli konular üzerinde çalışmakla yetinmemiz gerektiği yolundaki kaba gerçektir. Kendiniz olan yabancıyı ya da tanıdık kişiyi gerçek anlamda tanımanız için karşınıza çıkan her fırsatı değerlendirmeniz gerekir. Bu arada bu şekilci bir konuşma değildir. Çünkü insanların çoğu kendileri konusunda çok az şey bilir ve ancak yavaş yavaş ne ölçüde bilgisizlik içinde yaşadıklarını öğrenirler. Eğer New York'u tanımak isterseniz sadece Empire State Building'in tepesinden kente bakmazsınız. Aşağı doğu yakasına gidersiniz, Central Park'ı boydan boya dolaşırsınız, Manhattan çevresinde bir sandal tutarsınız, 5. cadde otobüslerinden birisine binersiniz ve daha birçok şey yaparsınız. Kendinizi tanıma fırsatları kendilerini sunulacaktır ve sizin hayatınızı yaşayan bu garip vatandaşı tanımayı gerçekten istediğiniz takdirde karşınıza çıkan fırsatları göreceksiniz. O zaman bir yerde görünür de hiçbir neden olmaksızın sinirlendiğinizi, bir başka yerde karar veremediğinizi, şurada hiçbir anlamı olmaksızın kırıcı olduğunuzu, burada garip bir biçimde iştahtan kesildiğinizi, şurada bir yeme nöbetine yakalandığınızı, burada bir mektuba yanıt verme konusunda kendinizi ikna edemediğinizi, şurada yalnızken çevredeki seslerden birdenbire ürktüğünüzü, burada bir kabus gördüğünüzü, bir başka yerde kırgınlık ya da küçük düşürülmüş olma duygusuna kapıldığınızı, maaşınıza zam isteyemediğinizi ya da eleştirel bir düşüncenizi dile getiremediğinizi görmek sizi şaşırtacaktır. Bütün bu sonsuz gözlemler bilinmeyen alana, yani kendine açılan birçok kapıya karşılık gelir. Merak etmeye başlarsınız. Bu, burada da bilgeliğin başlangıcıdır ve özgür çağrışım yoluyla bu coşkusal altüst oluşların anlamını çıkarmaya çalışırsınız. Gözlemler, çağrışımlar ve bunların getirdiği sorunlar ham maddedir. Ama her analizde olduğu gibi bu ham madde üzerinde de çalışmak da zaman alır. Profesyonel analizde çalışma için her gün ya da gün aşırı bir belirli bir saat ayrılır. Bu düzenleme kamçılayıcıdır ama ayrıca belli yapısal değerlere de sahiptir. Hafif nevrotik eğilimleri olan hastalar, hiçbir sakınca olmaksızın yalnızca sorunlu oldukları ve güçlüklerini tartışmak istedikleri zaman analisti görebilirler. Ama eğer ağır bir nevrozun pençesindeki bir hastaya sadece gerçekten gelmeyi istediği zaman gelmesi öğütlenirse, büyük bir ihtimalle devam etmemek için güçlü öznel nedenleri bulunduğu, yani bir direnme geliştirdiği zaman okuldan kaçan öğrenci rolü oynayacaktır. Bu yardıma gerçekten en çok gerçekte en çok ihtiyaç duyduğu ve en yapıcı çalışmanın yapılabileceği bir zamanda analizden uzak duracağı anlamına gelir. Düzenliliğe bir başka neden de her sistemli çalışmanın özü olan, bir süreklilik ölçüsünü koruma zorunluluğudur. Düzenliliğin her iki nedeni, direnmelerin insanı aldatıcı yapısı ve sürekliliği koruma zorunluluğu elbette kendi kendine analiz içinde geçerlidir. Ama burada düzenli bir saate bağlı kalınmasının bu amaçlara hizmet edip etmeyeceği konusunda kuşkuluyum. Herkes için analizle olan randevusuna bağlı kalmak kendisiyle olandan daha kolaydır. Çünkü ilk durumda bunu yapması için büyük bir nedeni vardır. Saygısız olmak istemez. Bir direnme yüzünden görüşmeye gelmediği yolundaki sistemle karşılaşmak istemez. O saatin kendisi için taşıyabileceği değeri yitirmek istemez. Yararlanamadığı sürece kendisine ayrılan saatin parasını ödemek istemez. Bu baskılar kendi kendine analizde bulunmaz. Görünürde ya da gerçekte hiçbir gecikmeye izin vermeyen çeşitli sayıdaki şeyler analiz için ayrılan zamana müdahale edecektir. Kendini analiz için düzenli, önceden saptanmış bir zaman, ayrıca iç nedenler ve bunlar direnmeler konusundan oldukça ayrıdır, yüzünden de imkansızdır. Bir insan akşam yemeğinden önceki yarım saatlik boş zamanında kendine ilişkin şeyler düşünmekten hoşlandığını hissedebilir. Ama işine gitmeden önceden saptanmış bir saatte bunu yapmaya can sıkıcı bir şey olarak içerleyebilir. Ya da gün boyunca zaman bulamaz. Ama en aydınlatıcı çağrışımları gece çıktığı bir yürüyüş sırasında ya da uykuya dalarken yapabilir. Bu açıdan analistle düzenli saatlerde buluşmanın bile belli sakıncaları vardır. Hasta analistle konuşmaya yönelik özel bir itki ya da heves duyduğu zaman onu göremez. Bunun yerine kendini anlatma zevki azalmış bile olsa analistin bürosunda önceden belirlenen bir saatte bulunması gerekir. Dış koşullar nedeniyle bu sakınca kolay kolay giderilemez. Ama bu sakıncaların söz konusu dış koşulların bulunmadığı kendini analize yansıtılmaması için hiçbir neden yoktur. Kendi kendini analize katı düzenliliğe yönelik bir başka itiraz da bu işin bir göreve dönüşmemesi gerektiği gerçeğinde yatar. Zorunda olmak düşüncesi kendini analizi bunun en değerli ve en vazgeçilmez öğesi olan kendiliğindenlikten yoksun bırakır. Eğer bir insan istemediği halde kendini gündelik işlerini yapmaya zorlarsa, bunun büyük bir zararı olmayacaktır. Ama analizde bitkinlik onu topal ve kısır yapacaktır. Yine bu tehlike de profesyonel analizde de bulunabilir. Ama orada analistin hastaya duyduğu ilgi ve ortak çalışma olgusu bu tehlikeyi saf dışı bırakabilir. Kendini analizde düzenlilik üzerindeki aşırı vurgulamanın yarattığı bir bitkinlik bu kadar kolay giderilemez ve yapılan onca çalışmanın uçup gitmesine neden olabilir. Bu nedenle analizdeki çalışmanın düzenliliği kendi içinde bir amaç değil, sürekliliğin korunması ve direnmelerin bombardıman edilmesi amaçlarına hizmet eden bir araçtır. Hastanın direnmeleri analistin bürosunda belirlenen zamanda hazır bulunduğu için ortadan kalkmaz. Ama gelişi sadece analiste, ona iş başındaki etkenleri anlaması için yardım etme imkanı verir. Ayrıca tutarlı bir dakiklik hastanın bir sorundan bir başkasına atlamayacağına ve yalnızca ilgisiz iç gözlemler kazanmayacağına bir güvence değildir. Bu genel anlamda çalışma için süreklilik güvencesidir. Bu gereklilikler kendini analize de temel bir öneme sahiptir. Bunların anlamlı bir yoldan nasıl yerine getirilebileceğini daha sonraki bir bölümde tartışacağım. Burada önemli olan tek şey, bu gereklerin kendi kendini analize değişmez bir kendi üzerinde çatışma saatleri çizelgesi istemediğidir. Eğer çalışmadaki belli bir düzensizlik kişinin bir sorunu atlamasına yol açarsa, bu daha sonra dikkatini çekecektir. Kaldı ki biraz zaman yitirme bedeline de olsa, kişinin kendisini bir sorunun arkasından gitmenin gerekli olduğuna inanıncaya kadar bu sorunun atlatılmasına göz yumması daha akıllıcadır. Kendi kendini analiz, bizi günlük ödevlerimizi yapmaya zorlayan bir öğretmen değil, güvenebileceğimiz iyi bir dost olarak kalmalıdır. Zorlanımlı düzenliliğe karşı yapılan bu uyarının her şeyi kolaya alma anlamına gelmediğini söylemeye gerek yok. Tıpkı yaşamımızda anlamlı bir etken olmasını istediğimiz takdirde bir dostluğu beslememiz gerektiği gibi kendi üzerimizdeki analitik çalışma da ancak bunu ciddiye aldığımız zaman meyvelerini verebilir. Son olarak bir insanın kendini analize etkisini çabuk gösteren her derdin devası olarak değil de kendini geliştirmeye yönelik bir yardım olarak değerlendirme konusunda ne kadar dürüst olursa olsun bu çalışmayı şu andan öldüğü güne kadar tutarlı bir biçimde yürütme kararlılığının hiçbir yararı yoktur. Bir sonraki bölümde tanımlanana benzer bir sorun üzerinde yoğun bir biçimde çalıştığı dönemler olacaktır. Ama kendi üzerindeki analitik çalışmanın geri plana çekildiği dönemlerde olacaktır. dikkati çeken bir tepkiyi yine gözlemeye ve anlamaya çalışacak, böylece kendini tanıma işini sürdürecektir. Ancak kesinlikle azalan bir yoğunlukta. Kendini kişisel çalışmaya ya da grup etkinliklerine verebilir. Dış zorluklarla mücadeleye girişmiş olabilir. Şu ya da bu ilişkiyi kurma üzerinde yoğunlaşabilir. Kısaca kendini ruhsal sorunların altında daha az eziliyor hissedebilir. Bu dönemlerde basit yaşıyor olma süreci analizden daha önemlidir ve kendine özgü yollardan kişinin gelişmesine katkıda bulunur. Kendini analiz yöntemi analizle yürütülen çalışmadakinden farklı değildir. Teknik yine özgür çağrışımdır. Bu işlem 4. bölümde her yönüyle tartışıldı. Kendi kendini analiz için özellikle önemli olan bazı yanları 9. bölümde eklenecek. Analizle çalışırken hasta aklına gelen her şeyi anlatırken kendini analizde kişi çağrışımlarını not etmekle yetinir. Çağrışımlarını sadece unutmayacak bir şekilde belleğine mi aktaracağı, yoksa bir köşeye not mu edeceği kişisel tercih konusudur. Bazı insanlar yazdıkları zaman daha iyi yoğunlaşabilir. Bazıları yazmanın dikkatlerini dağıttığını görebilir. 8. bölümde anılan geniş çaplı örnekte bazı çağrışım zincirleri yazılmıştı. Bazıları yalnızca fark edilmiş ve daha sonra kağıda aktarılmıştı. Kuşkusuz, kişinin çağrışımlarını yazmasının belli avantajları vardır. İlk elden hemen hemen herkes her çağrışım için kısa bir not almayı, bir anahtar sözcük yazmayı kural haline getirdiği takdirde düşüncelerinin öyle kolay kolay ilgisiz şeyler içinde dağılmadığını görecektir. Düşüncelerindeki dağınıklığı şu ya da bu ölçüde daha çabuk fark edecektir. Kağıt üzerinde olduğu zaman bir düşünce ya da duyguyu ilgisiz olarak değerlendirip atlama kışkırtması da azalabilir. Ama yazmanın en büyük yararı, bunun daha sonra notları gözden geçirme imkanı sağlamasıdır. Bir insan sık sık bir ilintinin önemini ilk bakışta gözden kaçıracak ama notlarını gözden geçirirken gözden kaçan şeyi fark edecektir. Yeterince siperlenmeyen bulgular ya da yanıtsız sorular çoğu kez unutulur. Ama daha sonra geri dönmek bunları canlandırabilir. Ya da kişi eski bulguları yeni bir ışıkta görebilir. Ya da dikkate değer bir ilerleme kaydetmediğini, özünde hala birkaç ay önce bulunduğu noktada olduğunu anlayabilir. Bu son iki neden, bulguları ve not alınmaksızın ulaşılmış olabilse de bu bulgulara yol açan ana yolları bir kenara not etmeyi öğütlenebilir kılmaktadır. Yazmaktaki ana güçlük düşüncelerin kalemden daha hızlı olmasıdır. Yalnızca anahtar sözcükleri yazmak bu güçlüğe bir çare olabilir. Eğer çalışmanın çoğu yazılarak yapılırsa bununla günlük tutma arasında bir karşılaştırma yapmak kaçınılmazdır. Bu karşılaştırmanın irdelenmesi ayrıca analitik çalışmanın bazı özelliklerini açıklık kazandırmaya da yarayabilir. Günlükte olan benzerlik, özellikle eğer günlük güncel olayların basit bir raporu değildi, kişinin kendi coşkusal deneyimlerini ve güdülerini doğruluk ruhuyla kaydetmek amacıyla yazılmış bir ürünse söz konusudur. Ama ikisi arasında önemli farklılıklar vardır. Bir günlük olsa olsa bilinçli duyguların, düşüncelerin ve güdülenmelerin dürüstçe kaydedilmesinden oluşan bir çalışmadır. Günlüğün sahip olabileceği belirgin özellik, yazarın kendisi için bilinmeyen deneyimlerden çok dış dünya için bilinmeyen coşkusal deneyimlerle ilgili olmasıdır. Confessions, İtiraflar adlı eserinde Rocha, mazoşistlik deneyimlerini açığa vurma konusunda kendi dürüstlüğünü ortaya koyduğu zaman kendisinin farkında olmadığı hiçbir etken ortaya çıkarmış değildir. O yalnızca genellikle gizli tutulan şeyi anlatmıştır. Ayrıca eğer bir günlükte güdülenimlere yönelik bir araştırma varsa, taşısa bile çok küçük bir ağırlığa sahip, sağlam olmayan bir tahminin sınırlarını aşmaz. Genellikle bilinç düzeyinin altına girmeye yönelik hiçbir girişim yapılmaz. Örneğin, The Strange Lives of One Man adlı eserde, Culberstone, karısına yönelik kızgınlığını ve huysuzluğunu dürüstçe dile getirir. Ama olabilecek nedenlere ilişkin hiçbir ipucu vermez. Bu görüşler günlüklere ya da otobiyografilere yönelik bir eleştiri anlamına gelmez. Bunlar kendilerine ait bir değere sahiplerdir. Ama özün, keşfedilmesi çalışmasından yapısal olarak farklıdırlar. Hiç kimse hem kendi hakkında bir öykü yazıp, hem de belleğinin özgür çağrışımlar içinde özgürce koşmasına izin veremez. Pratik açıdan anılması önemli olan bir başka farklılık daha vardır. Bir günlük çoğu kez tek gözle gelecekteki bir okura yönelir. Bu okur gelecekteki yazar da olabilir. Daha geniş bir dinleyici topluluğu da. Ne var ki geleceğe yönelik bu tür bir bakışı kaçınılmaz olarak dürüstlüğe zarar verecektir. O zaman yazar bilerek ya da bilmeyerek mutlaka bazı düzeltmeler yapacaktır. Bazı etkenleri bütünüyle atlayacak, kendi hatalarını olduğundan az gösterecek ya da bunları başkalarının üstüne atacak ya da bazı insanları açığa vurmaktan kaçınacaktır. Eğer kişi hayran bir dinleyici topluluğuna seslenme ya da eşsiz değerde bir şaheser yaratma görüşüne en küçük bir eğilim gösterirse, aynı şey çağrışımlarını yazarken de olacaktır. O zaman özgür çağrışımların değerini yok eden bütün günahları işleyecektir. Kağıt üzerine aktardığı şey ne olursa olsun, tek bir amaca, kendini tanıma amacına hizmet etmelidir. 8. Bölüm. Hastalıkta bir bağımlılık olayında sistemli kendi kendini analiz. Ne kadar özenle sunulursa sunulsun, hiçbir tanımlama ölçüsü kişinin kendine yönelik bir kavrayışa ulaşması sürecinin içerdiği şeylerin kesin olarak neler olduğuna ilişkin yeterli bir izlenim aktaramaz. Bu nedenle bu süreci ayrıntılarıyla tartışmak yerine geniş çaplı bir kendi kendini analiz örneği sunacağım. Bu örnek, birçok nedenden ötürü toplumumuzda yaygın olan bir sorunla kadının bir erkeğe bağımlılığıyla ilgilidir. Eğer yalnızca ortak bir kadınlık sorunu olarak değerlendirilseydi, tanımlanan durum oldukça ilginç olacaktı. Ama bu sorunun önemi kadınlık alanının sınırlarını aşar. Bir başka insana yönelik istemsiz ve daha derin bir anlamda yersiz bir bağımlılık hepimizce bilinen bir sorundur. Çoğumuz hayatımızın şu ya da bu döneminde bu sorunun şu ya da bu yanıyla uğraşırız ve bunu yaparken de çoğu kez bunun varlığını analitik çalışmasına başladığı zaman Clear'in yaptığı kadar az algılar ve bunun yerine bunu bağlılık ya da sevgi gibi büyülü sözlerin arkasına gizleriz. Bu bağımlılık oldukça sık görülen bir şeydir. Çünkü bu hepimizin sahip olduğu sorunlar için uygun ve umut verici bir çözüm gibi gözükmektedir. Ne var ki bu bizim olgun, güçlü, bağımsız insanlar olma yolumuza ağır engeller çıkartmaktadır ve taşıdığı mutluluk vaadi çoğunlukla fantastiktir. Bu nedenle bağımlılık olayındaki bilinç dışı sorunlarına ilişkin özenli bir inceleme, kendini analiz sorunundan ayrı olarak bile özgüveni ve başkalarıyla kurulacak güzel ilişkileri arzu edilir amaçlar olarak değerlendiren herkes için ilginç ve yararlı olabilir. Bu sorun üzerinde tek başına çalışan Bayan Clear, kaydettiği ilerlemenin öyküsünü yayımlamam için izin verme inceliğini gösterdi. Özgeçmişi ve analitik gelişmesi daha önce ana çizgileriyle özetlendi. Bu nedenle başka türlü gerekli olacak birçok açıklayıcı nottan vazgeçebilirim. Ama bu raporu seçmemin asıl nedeni ne sunduğu sorunun taşıdığı yapısal ilgi ne de bizim söz konusu kişiye ilişkin bilgimizdir. Bu analiz kırıntısı göz alıcılığıyla ya da tamamlanmış olmasıyla ötekilerden daha üstünde değildir. Bu raporu seçmemin nedeni daha çok bunun olanca hatalarına ve eksikliklerine rağmen bir sorunun düzenli olarak nasıl algılanıp çözüldüğünü net olarak göstermesidir. Kaldı ki bu hata ve eksiklikleri tartışma açısından bunlardan ders çıkarmayı mümkün kılacak kadar net ve tipiktir. Bu örneğin sunduğu sürecin herhangi bir başka nevrotik eğilimin analiziyle özünde aynı olduğunu vurgulamaya pek gerek yok. Raporu özgün biçimiyle yayımlayamazdık. Her şeyden önce elden geçirilip işlenmesi gerekti. Çünkü özgür çalışma çoğunlukla anahtar sözcüklerden oluşmaktaydı. Öte yandan da bu rapor kısaltıldı. Netlik uğruna tekrardan öte geçmeyen bölümleri atladım. Ayrıca raporun yalnızca en iyi tamamlanan ve bağımlılık sorunu üzerinde doğrudan bir etkisi olan bölümünü seçip ilişki içindeki güçlülükleri ele almaya yönelik analitik çabaları buraya almadım. Çünkü bu çabaların hepsi de çıkmazla sonuçlanmıştı. Bu sonuçsuz girişimleri de izlemek ilginç olacaktı ama gerekli fazladan yeri hak edecek kadar yeni etkenler eklemeyecekti. Ayrıca direnme dönemlerine ilişkin sadece kısa notlar almıştım. Başka bir deyişle, bu sonu bir bütün olarak bu özel analitik gelişmenin sadece en göze çarpan noktalarını kapsamaktadır. Analizin her bir evresi, özet bir tanımdan sonra tartışılacak, bu tartışmalarda bazı sorunlar özellikle göz önünde bulundurulacak, eldeki bulgunun anlamı nedir, o anda Clear hangi etkenleri görmeyi başaramamıştır, bunları görme konusundaki başarısızlığının nedenleri nelerdir? Birkaç ay süren ve pek üretken olmayan kendini analiz çabalarından sonra bir pazar sabahı Clear, editörlüğünü yaptığı dergiyle bir yazı göndereceğini söyleyen ama sözünde durmayan bir yazara yönelik yoğun bir kızgınlıkla uyanır. Yazar, onu bununla ikinci kez zor durumda bırakmıştır. İnsanların bu kadar güvenilmez olması dayanılmaz bir şeydir. Az sonra duyduğu kızgınlığın aşırılığı dikkatini çeker. Konunun tamamı onu sabahın saat 5'inde uyandıracak kadar önemli değildir. Duyduğu kızgınlık da varsayılan kışkırtma arasındaki tutarsızlığın algılanması bile kızgınlığının gerçek nedenini görmesine yol açar. Gerçek neden ayrıca güvenilmezlikle de ilgilidir. Ama bir anlamda duygularına daha yakındır. İş nedeniyle iş nedeniyle kent dışında bulunan arkadaşı Peter, söz verdiği gibi hafta sonu dönmemiştir. Daha kesin konuşmak gerekirse kesin bir söz vermemiş, ancak pazara kadar bir ihtimalle geri dönüş olacağını söylemiştir. Hiçbir konuda hiçbir zaman kesin değil, der Claire kendi kendine. Onu her zaman ümitlendirmiş, sonra da hayal kırıklığına uğratmıştır. Bir gece önce hissettiği ve fazla çalışmaya bağladığı yorgunluğu, yaşadığı hayal kırıklığına bir tepki olmalıydı. Bir akşam yemeği davetini geri çevirmişti. Çünkü o akşamı Peter'la geçirmek istiyordu. Ancak Peter ortalıkta gözükmeyince sinemaya gitmişti. Hiçbir zaman hiçbir düzenleme yapamamıştı. Çünkü onunla ileriye dönük plan yapmaktan nefret ediyordu. Bunun sonucunda Claire olabildiğince çok akşamı boş geçiriyor ve bu sıralarda her an rahatsız edici bir düşünceye dalıyordu. Peter'la olacak mıydı, olmayacak mıydı? Bu durumu düşünürken kendiliğinden iki anısını hatırlar. Bunlardan birisi arkadaşı Elian'ın yıllar önce anlattığı bir olaydır. Elian, bir erkekle yaşadığı tutkulu ama oldukça mutsuz bir ilişki sırasında ciddi bir akciğer hastalığına yakalanmış. Hastalıktan kurtulunca adama yönelik duygularının öldüğünü görüp şaşırmış. Adam ilişkiyi sürdürmeyi denemiş ama adamın artık kendisi için hiçbir anlam taşımadığını anlamış. Claire'ın diğer anısı ilk gençlik yıllarında onu derinlemesine etkileyen bir romandaki belirli bir sahnedir. Romandaki kadın kahramanın ilk kocası dönüşünün karısını çok sevindirmesini umarak savaştan döner. Aslında evlilik çatışmalarla doludur. Kocanın yokluğu sırasında kadının duyguları değişmiştir. Kocasının gelişini beklememiştir. Adam onun için bir yabancı olup çıkmıştır. Hissettiği tek şey sadece adam onu istemeyi seçti diye, sanki kendi duygularının hiçbir önemi yokmuş gibi, kendisinden sevgi bekleyecek kadar küstah olabileceğine yönelik bir öfkedir. Claire, bu iki çağrışımın da Peter'dan kopabilme yetisine yönelik olan ve geçici kızgınlığa bağladığı bir arzuya dikkati çektiğini kavramaktan kendini alamaz. Ama diye kendi kendisiyle tartışır. Bunu asla yapamayacağım. Çünkü onu çok seviyorum. Bu düşünceyle birlikte yeniden uykuya dalar. Claire, kızgınlığına yazardan çok Peter'ın neden olduğunu gördüğü zaman bu konuda doğru bir yorum yapmıştır. Ayrıca bu iki çağrışıma yönelik yorumu da doğrudur. Ama doğruluklarına karşın bu yorumlar sanki derinlikten yoksundur. Peter'a karşı beslediği içerlemenin gücüne ilişkin bir görüşe sahip değildir. Sonuç olarak öfke patlamasının tamamını yalnızca geçici bir içerlemeye bağlamış ve ondan kopma arzusunu gerektiğinden çok hafife alarak göz ardı etmiştir. Tarihsel açıdan o dönemde Claire'ın içerlemi ya da arkadaşından ayrılma arzusunu algılamaya bile cesaret edemeyecek kadar Peter'a bağımlı olduğu açıktır. Ama Claire, herhangi bir bağımlılık konusunda en küçük bir bilinç kırıntısına bile sahip değildir. Kızgınlığının üstesinden gelmeye ilişkin görünürdeki rahatlığını arkadaşına duyduğu sevgiye bağlar. Bu, kişinin çağrışımlardan bu olaydaki gibi neredeyse şaşmaz bir dille bile konuşsalar, o anda dayanabileceğinden fazlasını kazanamayacağı gerçeğine güzel bir örnektir. Claire'ın çağrışımlar girdisine yönelik temel direnmesi, bu çağrışımların düşündürdüğü bazı sorunları neden gündeme getirmediğini açıklar. Örneğin her iki çağrışımın da genel bir yoldan kopma arzusunu ima etmesine karşın, ayrıca çok özel bir kopma biçimine karşılık gelmeleri önemlidir. Her iki olayda da erkeğin hala kadını istemesine karşın kadının duyguları ölmüştür. Daha sonra göreceğimiz gibi acı dolu bir ilişkiyi bitirme konusunda Claire'in görüntüleyebildiği tek son budur. Ona olan bağımlılığı nedeniyle Peter'dan kendi girişim gücüne dayanarak kopması düşünülmesi imkansız bir şeydir. Claire'in derinlerde bir yerde ona tutunmasına karşın Peter'ın kendisini gerçekten istemediğine inandığı sonucunu çıkarmak için geçerli nedenlerin bulunmasına karşın Peter'ın kendisinden ayrılabileceği görüşü keskin bir panik yaratacaktı. Bu çizgideki kaygısı öylesine derindi ki korktuğu gerçeğini kavraması bile epeyce zamanını almıştı. Bu öylesine büyüktü ki terk edilme korkusunu keşfettiği zaman bile oldukça açık olan Peter'ın ayrılmak istediği gerçeğine gözlerini kapamıştı. Kadının erkeği reddedecek bir konumda oluşuna ilişkin olayları düşünürken Claire sadece bir özgür olma arzusunu değil ayrıca bir öç alma arzusunu da ortaya vurmuştu. Bunların her ikisi de derinlere gömülüydü. Ve her ikisi de algılanmayan bir boyundurukla ilgiliydi. Claire'in gündeme getirmediği bir başka soru da Peter'a yönelik kızgınlığının bilince vurma düzeyine çıkmasının neden bütün bir geceyi aldığı ve o zaman bile neden ilk önce kendini yazara aktararak gerçek anlamını gizlediydi. Peter'ın uzakta oluşu nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının tam anlamıyla farkında olduğu için duyduğu içerlemenin bastırılması daha da ilginçtir. Ayrıca böyle bir durumda içerleme elbette doğal bir tepki olacaktı ve herhangi bir insana kızmak için kendine asla izin vermemek Claire'in yapısında olan bir şey değildi. Sık sık insanlara kızıyordu ancak kızgınlığını gerçek kaynağından alıp önemsiz konulara aktarmak ona özgü bir tepkiydi. Ama açıkçası dolaylı bir konu olmaktan öte bir şey olmasına karşın bu soruyu gündeme getirmek Peter'la olan ilişkisinin neden bunun içerdiği herhangi bir rahatsızlığı bilinç düzeyinden silip çıkarmayı zorunlu kılacak kadar duyarlı olduğu konusunu gündeme getirecekti. Claire sorunun tamamını böylece bilinç düzeyinden çıkarmayı başardıktan sonra tekrar uykuya dalar ve bir rüya görür. Rüyasında yabancı bir kenttedir. İnsanlar onun anlamadığı bir dili konuşmaktadır. Yolunu kaybetmiştir. Bu yetiklik duygusu çok kesin olarak belirmektedir. Bütün parasını istasyonda emanete bıraktığı çantada unutmuştur. Derken bir pazar yerindedir. Bu konuda gerçek olmayan bir şey vardır ama kumar oyunları ve tuhaf bir gösteri algılar. Bindiği atlı karınca da gittikçe daha hızlı döner ve Claire korkuya kapılır ama aşağı atlayamaz. Derken dalgaların üstünde sürüklenmektedir. Bir kendini bırakma duygusu ve kaygı karışımıyla uyanır. Rüyanın ilk bölümü ona, ilk gençlik yıllarında yaşadığı bir deneyimi hatırlatır. Yabancı bir kenttedir. Kaldığı otelin adını unutur ve rüyadaki gibi bir yetiklik duygusuna kapılır. Ayrıca bir gece önce sinemadan dönerken de benzer bir yetiklik duygusu yaşadığını hatırlar. Kumar oyunları ve tuhaf gösteriyi, Peter'ın vaatlerde bulunup bunları yerine getirmeyişine ilişkin daha önceki düşüncesiyle birleştirir. Bu tür yerlerde fantastik vaatlerde bulunur. Ve insan buralarda da genellikle aldatılır. Buna ek olarak Claire, gösteriyi Peter'a olan kızgınlığının bir dışa vurumu olarak değerlendirir. Peter tuhaf bir insandır. Rüyada onu gerçekten şaşırtan şey, yetiklik duygusunun derinliğiydi. Ancak bu yetiklik duygusu ve kızgınlık ifadelerinin yaşadığı hayal kırıklığına yönelik abartılı tepkilerden başka bir şey olmadığını ve rüyaların duyguları şöyle ya da böyle abartılı bir yoldan dile getirdiklerini düşünerek rüyadan edindiği izlenimlerinin önemini küçümsemişti. Rüyanın, Claire'in sorunlarını abartılı terimlere aktardığı doğrudur ama duygusunun yoğunluğunu abartmamıştır. Ve rüya kaba bir abartı bile içermiş olsaydı, bu rüyayı bu çizgide göz ardı etmek için yeterli bir neden olamazdı. Eğer bir abartı varsa bunun incelenmesi gerekir. Bu abartıyı yol açan eğilim nedir? Bu, gerçekte bir abartı değil de anlamı ve yoğunluğu bilinç düzeyinin altında bulunan coşkusal bir deneyime gösterilen yerinde bir tepki midir? Söz konusu deneyim, bilinç ve bilinç dışı düzlemlerinde oldukça farklı bir şey anlamına mı geliyor? Claire'in sonraki gelişmesi açısından yargılanırsa son soru bu olayda önemli bir sorudur. Claire kendini gerçekten de rüyanın ve önceki çağrışımlarının gösterdiği kadar perişan, yitik, içerleme dolu hissetmişti. Ama hala yakın bir sevgi ilişkisi görüşüne dört elle sarılmış olduğundan dolayı bu kavrayış onun için kabul edilemez bir şeydi. Aynı nedenle rüyanın parasının tamamını istasyondaki çantada bıraktığına ilişkin bölümünü de dikkate almıştı. Bir ihtimalle bu varını yoğunu Peter'a yatırdığı yolundaki bir duygunun yoğunlaşmış bir dışa vurumuydu. Bu durumda da istasyon Peter'ı sembolize ediyordu ve ayrıca evin kalıcılığına ve güven verici oluşuna ters düşen geçici ve önemsiz bir şeyi çağrıştırıyordu. Ve Claire, rüyanın kaygılı bitişini açıklamaya gerek duymadığı zaman, rüyadaki dikkati çeken bir başka coşkusal etkeni de göz ardı etmişti. Rüyayı bir bütün olarak anlamaya da kalkışmamıştı. Şu ya da bu öğeye ilişkin yüzeysel açıklamalarla yetinmiş ve bu nedenle zaten bildiklerinden fazlasını öğrenememişti. Eğer daha derine inmiş olsaydı, rüyanın ana konusunun şöyle bir şey olduğunu görebilirdi. Kendimi yitik ve çaresiz hissediyorum. Peter büyük bir hayal kırıklığı. Yaşamım bir atlı karıncaya benziyor ve ben inemiyorum. Sürüklenmenin dışında hiçbir çözüm yolu yok. Ama sürüklenmek de tehlikeli. Yine de coşkusal deneyimleri, duygularımızla ilgisi bulunmayan düşünceler kadar kolay göz ardı edemeyiz. Ve Claire'in kızgınlık ve özellikle yitiklik duygusuna ilişkin coşkusal deneyimlerinin, bunları anlama konusunda gösterdiği kesin başarısızlığa karşın kafasında varlıklarını korumuş olmaları ve daha sonra koyulduğu analiz yolunu izleyişinde etkili olmuş olmaları mümkündür. Bunu izleyen analiz parçası yine direnme doğrultusundaydı. Claire, ertesi gün çağrışımlarını gözden geçirirken rüyadaki yabancı kentle ilgili olarak bir başka anısını hatırladı. Bir keresinde yabancı bir kentteyken istasyona giden yolu kaybeder. Dil bilmediği için istasyona nasıl gideceğini soramaz ve bu nedenle treni kaçırır. Bu olayı düşününce aptalca davrandığını hatırlar. Bir sözlük satın alabilir ya da büyük otellerden birisine gidip garsona sorabilirdi. Ama işin doğrusu bunu yapmayacak kadar ürkek ve çaresizdi. Derken birdenbire, işte bu ürkekliğin Peter'la yaşanan hayal kırıklığında da belli bir rol oynadığı dikkatini çeker. Hafta sonunda dönmesi yolundaki arzusunu dile getirmek yerine, gerçekte o bölgedeki bir arkadaşı görmesi, böylece biraz dinlenebilmesi için Peter'ı özendirmişti. Bu sırada en çok sevdiği oyuncak bebeği Emily'ye ilişkin eski bir anı canlandırır. Emily'nin tek kusuru vardır. Başındaki peruk çok ucuz, kalitesiz bir şeydir. Claire bu oyuncak bebeğe taranıp örgü yapılabilecek gerçek saçtan bir peruk almayı çok istemiş. Sık sık bir oyuncakçı dükkanının önüne oturur, gerçek saçlı oyuncak bebeklere bakarmış. Bir keresinde annesiyle birlikte oyuncakçı dükkanına gider, armağan verme konusunda cömert olan annesi gerçek saçlı bir peruk isteyip istemediğini sorar. Ancak Claire kabul etmez. Peruk pahalıdır ve annesinin para sıkıntısı içinde olduğunu bilmektedir. Ve bu peruğa hiçbir zaman sahip olamaz. Bu, onu şimdi bile ağlamaklı yapan bir anıdır. Analitik terapi sırasında bu konu üzerinde yapılan çalışmaya karşın arzularını dile getirmedeki isteksizliğinin hala üstesinden gelmemiş olduğunu kavramak, Claire'i hayal kırıklığına uğratmıştı. Ama aynı zamanda da olağan dışı bir rahatlama duymuştu. Varlığını sürdüren bu ürkeklik, önceki günlerin bunaltısına yönelik bir çözüm gibi gözüküyordu. O sadece Peter'la birlikte olduğu zaman daha dürüst olmak ve arzularını bilmesine izin vermek zorundaydı. Claire'in yorumu ancak kısmi bir kesinliği olan bir analizin asıl noktayı nasıl kaçırabileceğini ve eldeki konuyu nasıl bulandırabileceğini açıklar. Ayrıca bu, bir rahatlama duygusunun kendi içinde ulaşılan çözümün gerçek bir çözüm olduğunu kanıtlamadığını gösterir. Buradaki rahatlama, Claire'in rastlantı eseri sahte bir çözüme ulaşarak geçici bir süre için belirleyici sorunun çevresini dolanmayı başarmasından kaynaklanmıştır. Eğer bilinç dışında rahatsızlığından kolay bir kurtuluş yolu bulmaya kararlı olmasaydı, büyük bir ihtimalle çağrışıma daha çok ilgi gösterecekti. Anı sadece Claire'in girişkenlik yokluğuna ilişkin bir başka örnek değildi. Bu, belirsiz bir içerlemenin bile nesnesi olmaktan kaçınmak için en büyük önemi annesinin ihtiyaçlarına vermeye yönelik bir zorlanımı net bir biçimde açıklar. Aynı eğilim şimdiki durum içinde de geçerliydi. Arzusunu dile getirmek konusunda elbette çok ürkekti. Ama bu ketlenme ürkeklikten çok bilinçsiz bir amaçtan kaynaklanıyordu. Anlayabildiğim kadarıyla Peter, kendine yönelik isteklere karşı aşırı duyarlıydı. İnsanlardan uzak bir kişiydi. O dönemlerde Claire bu gerçeğin tam olarak farkında değildi. Ama bunu tıpkı sık sık düşünmesine karşın evlilik ihtimaline değinmekten her zaman kaçınması gibi, onun zamanına yönelik dolaysız arzularını da kendine saklamasına yetecek kadar sezmişti. Eğer ondan hafta sonunda geri dönmesini istemiş olsaydı Peter buna boyun eğecekti ama içerleyerek. Ne var ki Peter'ın sınırlarına ilişkin ışıyan bir algılama olmaksızın bu gerçeği kavrayamazdı. Ve bu da onun için hala imkansızdı. Temelde olaydaki kendi payını görmeyi, bunun da üstesinden geleceğine güvendiği parçasını görmeyi yeğlemişti. Bütün suçu kendi üstüne alarak zor bir ilişkiyi sürdürmenin, Claire'in eski bir huyu olduğunu da hatırlatmak gerekir. Özünde bu, annesiyle baş etme yoluydu. Claire'in bunaltının tamamını kendi ürkekliğine bağlamasının sonucu, Peter'a karşı duyduğu içerlemenin geçmiş olması, en azından bilinç düzeyinde ve onu yeniden görmeyi beklemesiydi. Ertesi gün bu dileği yerine gelir ama onu yeni bir hayal kırıklığı da beklemektedir. Peter, buluşmaya geç kalmasının yanı sıra yorgun gözükür ve onu gördüğüne sevindiğine ilişkin kendiliğinden bir duygu dile getiremez. Sonuç olarak Claire öz bilinçli bir duruma gelir. Peter, onun buz getireceğini fark etme konusunda oldukça uyanık davranır ve alışkanlık haline getirdiği gibi hafta sonunda eve dönmediği için kendisine kızgın olup olmadığını sorarak saldırıya geçer. Claire, cılız bir inkarla yanıt verir ama baskı artınca içerlediğini kabul eder. Bu olaya içerlememek için gösterdiği acıklı çabayı ona anlatamazdı. Peter onun çocuksu olmakla ve yalnızca kendi arzularını düşünmekle suçlar ve Claire perişan olur. Sabah gazetesindeki bir gemi kazasına ilişkin bir not onu tekrar rüyanın dalgalar üstünde bir sürüklenişine ilişkin bölümüne götürür. Bu rüya kırıntısını düşünecek zaman bulunca 4 çağrışım yapar. Bunlardan birisi bir gemi kazasına ilişkin bir fantezidir. Ve fantezide Claire suda sürüklenmektedir. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıyayken güçlü bir adam onu kollarına alır ve hayatını kurtarır. Claire bu adama bir ait olma ve hiç bitmeyen bir koruma duygusuna kapılır. Adam onu her zaman kollarının arasına alacak ve asla terk etmeyecektir. İkinci çağrışım benzer bir tonla biten bir romanla ilgilidir. Bir dizi erkekle üzücü deneyimler yaşayan bir kız, sonunda sevebileceği ve sevgisine güvenebileceği bir adamla karşılaşır. Derken onu yüreklendiren ve dolaysız olarak akıl hocalığı vaadinde bulunan yazar Bruce'la tanıştığı sıralarda gördüğü bir rüyanın bir parçasını hatırlar. Rüyada o ve Bruce el ele yürürler. Bruce bir kahraman ya da yarı ilah bir yaratığı andırmaktadır ve Claire mutluluktan uçuyor gibidir. Bu rüyayı hatırlarken gülümser. Çünkü Bruce'un yeteneğini körü körüne gözünde büyütmüş ve ancak daha sonra dar ve katı ketlemelerini görebilmiştir. Bu ana bir başka fanteziyi, Bruce'a aşık olmadan önce kolej yıllarındaki belli bir rolü oynayan ancak hemen hemen hepten unutulan ve o sıralarda sık sık kurduğu bir fanteziyi hatırlamasına yol açar. Bu fantezi üstün zeka, bilgelik, önem ve varlıkla donatılan büyük bir adam figürünün çevresinde dönüp durmuş. Ve bu fantezideki söz konusu büyük adam Claire'e yaklaşır. Çünkü önemsiz dış görünümünün arkasında büyük yetenekler sezer. Adam iyi bir fırsat tanındığında Claire'in güzel olacağını ve büyük işler başaracağını bilmektedir. Bu nedenle bütün zamanını ve enerjisini Claire'in gelişmesine verir. Claire'e güzel armağanlar ve çekici bir ev vererek onu şımartmakla kalmaz. O da yalnızca büyük bir yazar olmak için değil, ayrıca bedenini ve ruhunu beslemek için de bu adamın denetimi altında çok çalışmak zorundadır. Böylece adam, çirkin bir ördek yavrusundan güzel bir kuğu yaratır. Bu, yetiştirilecek kız açısından yaratılan bir tür Pygmalion fantezisidir. Kendi üzerinde çalışmak zorunda oluşunun yanı sıra sadece ve sadece sahibine tapınmak zorundadır da. Claire'in bu çağrışımlar dizisi konusunda yaptığı ilk yorum, bunların sonsuz bir sevgi arzusunu dile getirdiği yolundaydı. Bunun her kadının istediği bir şey olduğunu düşünüyordu. Ne var ki bugün bu duygunun daha da derinleştiğini algılıyordu. Çünkü Peter ona bir güvenlik ve kalıcı sevgi duygusunu verememişti. Bu çağrışımlarla birlikte Claire gerçekte konunun özüne inmişti ama bunun farkında değildi. Özlediği sevginin özgün yanlarını ancak daha sonra görebildi. Başka türlü yorumunun en önemli bölümü Peter'ın ona istediği şeyi vermediği görüşüydü. Bu yorumu sanki bunu her zaman biliyormuş gibi gelişi güzel olarak yapmıştı. Ama gerçekte ilişki içindeki derin bir hoşnutsuzluğu ilk kez bilinç düzeyinde algılıyordu. Görünüşteki bu ani algılamanın önceki günlerde yapılan analitik çalışmanın bir sonucu olup olmadığını tartışmak mantıklı gözükmektedir. Son iki hayal kırıklığının elbette bunda belli bir payı vardır ama Claire daha önce de bu tür bir iç gözleme ulaşmaksızın benzer hayal kırıklıkları yaşamıştı. Bu noktaya kadar yapılan çalışmada Claire'in bütün temel noktaları gözden kaçırmış olması gerçeği böyle bir varsayımı geçersiz kılmayacaktır. Çünkü bu başarısızlıklara karşın iki şey olmuştur. Her şeyden önce yabancı kent rüyasıyla ilgili olarak baş gösteren yetiklik duygusunda güçlü bir coşkusal deneyim yaşamıştır. İkincisi, hiçbir noktada bilinçli bir netleşmeye yol açmamalarına karşın yaptığı çağrışımlar, belirleyici sorunun çevresinde gittikçe daralan bir çember üzerinde dönmüş ve genellikle ancak birey bir iç gözleme yakın olduğu zaman bulunan bir saydamlık derecesi göstermiştir. Bu dönem süresince Claire'de baş gösteren bu tür düşüncelere ve duygulara sahip olma olgusunun, bunlar henüz bilinç düzeyinin altında bulunsalar da bazı etkenlerin daha net olarak odaklaşmasına katkıda bulunup bulunmadığını merak edebiliriz. Bu görüşün altında yatan önerme, yalnızca sorunlarla bilinçli olarak yüzleşmenin değil, ayrıca bu amaca yönelik atılan her adımın da önemli olduğudur. Ancak sonraki günlerde Claire, anı çağrışımlarını gözden geçirirken daha çok ayrıntıyı hatırladı. Bu dizideki ilk iki çağrışımdan erkeğin bir kurtarıcı olarak belirlediği anı dikkatini çeker. Bir erkek onu boğulmaktan kurtarır. Romandaki erkek de kıza kötüye kullanımdan ve acımasızlıktan uzak bir sığınak sunar. Onu herhangi bir tehlikeden kurtarmamalarına karşın Bruce ve fantezisindeki büyük adam da koruyucu bir rol oynamıştır. Tekrarlanan bu kurtarma kol kanat germe öğesini gözleyince özlediği şeyin yalnızca sevgi değil, ayrıca korunma da olduğunu kavrar. Ayrıca Peter'ın kendisi için taşıdığı değerlerden birisinin de onun sıkıntılı olduğu zamanlarda kendisine öğüt verme ve onu avutma konusundaki beceri ve gönüllülüğü olduğunu görür. Bu bağlamda uzun bir süredir bildiği bir gerçek aklına gelir. Saldırı ya da baskı altındayken içinde bulunduğu savunmasızlık, bunu daha önce ikinci planda kalma zorunluluğu duymasının bir parçası olarak birlikte tartışmıştık. Şimdi artık bir ihtiyaca yol açtığını biliyordu, anlıyordu. Son olarak ne zaman hayat zorlaşsa sevgi ya da evlilik özleminin mutlaka ve oldukça keskin bir artış gösterdiğini kavradı. Koruma ihtiyacının sevgi yaşamındaki temel bir öğe olduğunu kavramakla Claire büyük bir ileri adım atmıştı. Görünüşte zararsız olan bu ihtiyacın kucakladığı isteklerin boyutları ve üzerindeki bu ilk iç gözlemi, Claire'in aynı sorun bağlamında aktarılan kişisel diniyle ilgili son iç gözlemle karşılaştırmak ilginç olabilir. Bu karşılaştırma psikanalitik çalışmada sık sık görülen bir olaya açıklık kazandırır. Bir sorun ilk önce en genel çizgileriyle görülür. İnsan bunun var olduğu gerçeğinin dışında pek bir şey algılayamaz. Daha sonra aynı soruna, anlamına ilişkin daha derin bir kavrayışla geri dönülür. Böyle bir durumda son bulgunun yeni olmadığı, kişinin bunu her zaman bildiği duygusu temelsiz olacaktır. Kişi bunu bilmiyordu, en azından bilinç düzeyinde bilmiyordu. Ama bunun ortaya çıkışına giden yol hazırlanmıştı. Belli bir yüzeyselliğe karşın bu ilk iç gözlem, Claire'in bağımlılığına ilk darbeyi indirdi. Ama koruma ihtiyacını görmesine karşın bunun yapısını kavrayamamış ve dolayısıyla bunun içinde bulunduğu sorunun içerdiği temel etkenlerden birisi olduğu sonucunu çıkaramamıştı. Ayrıca büyük adama ilişkin fantazisindeki sevdiği erkeğin basit bir korumadan öte birçok işlevi yerine getirmesinin beklendiğini gösteren araç gerecin tamamını da göz ardı etmişti. Tartışılacak bir sonraki rapor 6 hafta sonrasına rastlar. Bu süreç içinde Claire'in aldığı notlar hiçbir yeni analitik araç gereç sağlamaz. Yerinde bazı öz gözlemler içerir. Bunlar onun yalnız kalma yetisinden yoksunluğuyla ilgilidir. Daha önce bu ketlemelerin farkında değildi. Çünkü yaşamını yalnızlık dönemlerinden kaçınacak bir yoldan düzenlemişti. Şimdi kendisiyle baş başa kaldığı zaman artık bitkinliğe ya da yorgunluğa kapıldığını gözlüyordu. Başka türlü zevk aldığı şeyler, bunlardan tek başına zevk almaya çalıştığı zaman anlamlarını yitiriyordu. Yaptığı işin aynı olmasına karşın, büroda çevresinde insanlar bulunduğu zaman evdekinden daha iyi çalışabiliyordu. Bu süre boyunca bu gözlemleri ne anlamaya çalıştı, ne de en son bulgusunu izlemeye yönelik bir çaba gösterdi. Bu bulgunun belirleyici önemi açısından Claire'in bunu izlemeyi başaramayışı elbette ilginçtir. Eğer bunu onun Peter'la olan ilişkisini sorgulama konusunda sergilediği isteksizlikle ilişki içinde ele alırsak, en son bulgusuyla birlikte Claire'in bağımlılığını algılamaya o an dayanabileceğinden daha çok yaklaştığını ve bu nedenle analitik çabalarını durdurduğunu varsaymakla haklı oluruz. Onun analitik çalışmaya geri dönmesine neden olan uyarım, Peter'la birlikte olduğu bir akşam baş gösteren ani ve kesin bir ruhsal salınımdı. Peter, ona beklenmedik bir armağan, güzel bir omuz atkısı vermiş ve Claire çok sevinmişti. Ama daha sonra birdenbire kendini yorgun hissetmiş ve cinsel açıdan soğuk olmuştur. Bu çöküntü duygusu yaza ilişkin planları konusundaki bir soruyu gündeme getirdikten sonra baş gösterir. Bu planlar konusunda heveslidir. Ancak Peter bunlara karşı kayıtsızdır. Plan yapmayı hiç sevmediğini söyleyerek tepkisini açığa vurur. Ertesi sabah dünyanın en göz alıcı renklerine ve en güzel hareketlerine sahip büyük bir kuşun uçup gittiğine ilişkin bir rüya hatırlar. Kuş, ta iki gözden kayboluncaya kadar küçülmüştür. Derken Claire, kaygıyla ve bir düşme duygusuyla uyanır. Daha yataktan doğrulurken Peter'ı yitirme korkusunu dile getirdiğini bildiği bir deyim aklına gelir. Kuş uçtu. Sonraki bazı çağrışımlar bu sezgisel yorumu doğrular. Bir keresinde birisi Peter için asla yere konmayan bir kuş demişti. Peter yakışıklıydı ve iyi bir dansçıydı. Kuşun güzelliğinde gerçek dışı olan bir şey vardı. Sahip olmadığı niteliklerle donattığı Bruce'a ilişkin bir anı. Peter'ı da gözünde büyütüp büyütmediğine ilişkin bir merak. İsa'dan çocuklarını kanatlarının altına alınmasının istenmesine ilişkin bir kilise ayini. Böylece Peter'ı kaybetme korkusu iki yoldan dile gelir. Uçup giden kuşla ve Claire'i önce kanatları altına alan, sonra da bırakıp giden bir kuşa ilişkin bir görüşle. Son ihtimali hem ayın hem de uyanırken hissettiği düşme huyunu hatırlatır. Çocukları kanatlarının altına alan İsa sembolünde koruma ihtiyacı konusu yeniden gündeme gelir. Sonraki gelişmeler açısından sembolün dinsel bir sembol olmasının hiç de rastlantı bir eseri olmadığı görülür. Claire, Peter'ı yücelttiği varsayımını araştırmaya koyulmadı. Ama bu ihtimali görmesi gerçeği bile dikkate değer. Bu daha sonraki bir dönemde Peter'a daha nesnel bir gözle bakma cesareti gösterebilmesine giden yolu hazırlamış olabilir. Ne var ki yaptığı yorumların ana teması Peter'ı kaybetme korkusu, rüyadan kaçınılmaz olarak çıkarılan bir sonuç olarak algılanmakla kalmamış, doğru ve önemli olduğu derinden hissedilmiştir. Bunun, belirleyici bir etkene ilişkin zihinsel bir kavrayış olduğu kadar coşkusal bir deneyim de olduğu, o güne dek anlaşılmayan bir dizi tepkinin birdenbire saydamlaşması gerçeğinde açıklık kazanır. Ayrım 7 sonu sayfa 175.